Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle yine birlikteyiz. Bir kültür sanat programında daha birlikteyiz. Gerçi seçimleri yaptık. Seçimlerin hemen sonrasında bir kültür sanat programı ne kadar gündemimizde yer edinir, yer alır bilemiyorum ama kültür sanat böyle bir şey. Yani harp olsa da, darp olsa da, kıyametler kopsa da bir şekilde gündemimizde yer etmelidir. Gündemimizde bir yeri olmalıdır. Hayatımızda hatta bir yeri olmalıdır. Böyle bakmak lazım. Biraz da hani konuyla bağlantıyı daha rahat kurabilmek adına bu hafta Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri açacağız söyleminden de hareketle kıraathane kültür taşıyıcı unsurları olarak kıraathaneler gibi bir üst başlıkla bir konuyu gündemimize taşıyalım ve bunu ele alalım.
Benim düşüncem.
Bugünkü konsept içerisinde buraların bir kültür sanat merkezleri olduğu çok düşünülmeyebilir. Veya kıraathane kelimesi de tabii artık çok fazla kullanılmıyor. Başlangıçta kıraathaneydi, sonra kahvehaneye döndü, şimdi kafe diye geçiyoruz. Dolayısıyla buraların bu mekanların kültür sanat merkezleri olmaktan uzaklaştığını kabul etmekle beraber gene de sözün olduğu yerde, üç kişinin olduğu bir yerde, bu tür birleşme, buluşma noktalarının olduğu bir yerde elbette kültür, sanat da gündemde olacaktır, tartışılacaktır. Yani kültür dediğimizde illa bir sanat eserinden bahsetmek gerekmiyor veya illa bir romandan, hikayeden, şiirden bahsetmek gerekmiyor. Yani üç kişinin oturup muhabbet etmesi de bir kültürün oluşması anlamında önemlidir diye düşünüyoruz. Fakat sevgili dinleyenler, bugün yani çağın gereklerine göre bu tür eğlence mekanlarını da aynı zamanda kültür sanat mekanlarına dönüştürebilmek gerekir. Bu konsepte ulaştırmak, geliştirmek gerekir. Başlangıçta kıraathane adı üstünden de anlaşılacağı üzere kıraat etmek, Arapça bir tabir, okumak anlamına geliyor. Kıraathane dediğimizde de belki yani bilen var, bilmeyen var. O anlamda açıklama gerekirse okuma evleri diye tercüme etmek mümkün. Kıraathane dediğimizde de sadece hani iskambil oynanan yerler, işte çay, kahve içilen yerler. Bu akla gelmemeli veya aylak adamların işte vakit öldürdükleri mekanlar olarak akla gelmemeli. Evet, yani artık vakit öldürülen mekanlara dönüştürülmesi bu anlamda bu mekanların ruhunu kaybetmesi anlamına gelmektedir. Daha vaktimizi buralarda değerlendirdiğimiz mekanlara dönüştürmek esastır. Asıldır diyelim. Bu anlamda da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının tekrar kıraathane kelimesini kavram olarak bile gündemimize taşıması önemlidir. Buraları belki bütün mekanlar olmasa bile Gene kıraathane konsepti içerisinde vaktin vaktin değerlendirildiği yerlere dönüştürebilirsek bir toplumsal hayatımızda bu bir kazanıma dönüşmüş olacaktır. Bir fabrika kurmak kadar bu önemlidir. Belki bir fabrika kurmaktan çok daha önemlidir. Çünkü bu mekanlar bugün kötü alışkanlıkların edildiği yerler, vakit öldürülen yerler, bu konsept içerisinde ele alındığında, bu konsepte dönüştüğünde yarardan çok elbette zarar getirmektedir. Ha, tamamen buraları işte kitap okunan yerler haline getirirsek o zaman da kütüphane derdik. Niye kıraathane diyoruz? Elbette bunun içerisinde belki hoş sohbetlerin yapıldığı yerler, hani sosyal aktivitelerin, ilişkilerin geliştirildiği yerler, aynı zamanda eğlencenin de olduğu yerler, hani hep iş hayatı, hep şey değil ve birbirimizden haberimizin olduğu yerlere dönüştürmek gerekir. Bugün sosyal medya dediğimiz hadise bizi aslında sosyalleşmekten uzaklaştırmak. Ama aslında kahvehane dediğimiz, kıraathane dediğimiz yerler her ne kadar asıl maksadından uzaklaştırılan yerler olsa bile gene de bizim sosyalleşmemizi sağlayan yerlerdir. Ya bir mahalle kahvesini düşünelim. İşte konu komşu, eş dost, işte o sokağın, o mahallenin insanları akşam belli bir saat, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, 1 saat oraya uğradıkları vakit işte mahallede ne oldu, ne bitti? Kim öldü, kim kaldı, kimin kızı evlendi, kimin oğlu askere gitti, kimin işte bir şeye ihtiyacı var. Aynı zamanda mahallenin kalbinin attığı yerler, ya hiçbir şey okunmasa bile, orada işte oyun oynansa bile, çay kahve içilse bile, belli oranda vakit öldürülse bile gene de bu anlamda mahalle kültürünün, mahalle ruhunun yaşatıldığı yerler olması bakımından da elbette önemli yerler. Yani bu anlamda korunması, geleceğe taşınması elbette faydalı diye düşünüyorum ben açıkçası. Hele bunun içerisine bir de kültürü sokabilirsek, bir de sanatı sokabilirsek, sadece vaktin öldürüldüğü yerler olmaktan kurtarabilirsek elbette daha aynı zamanda ruh kazanmış olacaktır. Bunları da yeni dönemin ruhuna uygun konsepte yerler yapmak lazım. Aynı zamanda eğlencenin olduğu yer, aynı zamanda sosyalleşmenin olduğu yer ve aynı zamanda da kültürün, sanatın olduğu yerler haline getirmek lazım. Sevgili dinleyenler, bizim biraz sonra haber okurken de, kültür sanat haberleri okurken de bahsedeceğim. Bakın bizim kültürümüzde, sanatımızda kahvehanelerin veya kıraathanelerin asıl tabiriyle söylersek çok önemli bir yeri vardır. Bakın bütün büyük yazarlarımız, çizerlerimiz, şairlerimiz baktığınızda bir kıraathane kültürü vardır. Hatta büyük şairlerimizden bazıları şiirlerini kıraathanede yazmaktadırlar, yazmışlardır. Biraz sonra onlardan da belki bahsederiz. Dolayısıyla oranın o otantik hali, o sosyalleşmenin olduğu yer, belki işte dışarıdan gelen sesler bile bir fon oluşturmaktadır. Ve bir şairimizin orada şiirini yazarken oradan esinlenmesi, esin kaynağı alması çok önemlidir. Hatta kimi yazarlar yazılarını orada yazmaktadırlar. Hani oradan bir romanınıza kahraman seçmeniz veya kahramanınızın hayatını oradan beslemeniz mümkün olmakla beraber onun da dışında bir gelip mekan olarak orada yazılması bile o anlamda bambaşka bir kültürel atmosferin de olduğunu göstermeye yetmektedir. Bu anlamda hani kimisi kahvehane dediğinde çok küçümsüyor. Hayır, küçümsememek lazım. Oralar her şeyden önce bizim toplumsal hayatımızın bir parçasını teşkil etmektedir. Yani toplumun bir numunesi oradadır. İnsanları tanımak istiyorsanız oralarda daha çok tanımak mümkündür. Aynı zamanda diğer faydaları bir yana kültür sanat açısından da bu tür besleyici bir tarafının, bir damarının olduğunu söylemek mümkündür. Sevgili dinleyenler, bu anlamda elbette klasik, yani her yere kıraathane kurmak, buraları kütüphaneye dönüştürmek çok mümkün olmayacaktır. Veya bunu yapsak bile belki çok eski işlevselliğini kazandırmak mümkün olmayacaktır. Ama bu mekanların böyle bir ruhunun olması gerektiğini en azından fark etmek, bunun farkında olmak bile büyük bir kazanım olacaktır. Yani buralara kitap koyduğumuz kadar belki bilgisayar da koyacağız. İşte internet mi, kitap mı? Belki ikileme oluşacak. Arzu edildiği şekliyle buraları bir kıraathane haline belki getiremeyeceğiz. Ama gene de bir kültür mekanları haline getirebilirsek bu bir kazanım olacaktır diye düşünüyoruz.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta Aylak Adam diye bir romandan bahsedeceğim. Tabii hep klasiklerden bahsediyoruz ama aynı zamanda hem klasiklerden bahsettiğimiz gibi yeni dönemin şairlerinden, yazarlarından, romancılarından, eserlerinden de bahsetmek gerekir. Belli bir kalitede bunları vermek de gerekir. Çünkü roman dediğimiz aynı zamanda yaşadığımız çağın yansıtıcısıdır. Yani o toplumun, o çağımızın ruhunu romanlarda görürüz. Dolayısıyla hep klasiklerden bahsettiğimizde, işte 100 yıl, 200 yıl öncesinden bahsettiğimizde ama bu da bir elbette anlamlı bir tutumdur, duruştur. Fakat bu taraftan yeni dönemin, yeni çağın ruhundan da bahsetmek ve bunları da yakalamak adına yeni eserlerden de bahsetmek gerekmektedir. Yusuf Atılgan'ın romanı Aylak Adam, sevgili dinleyenler. Elbette tabii burada özet yapmak bu kitabı okuma gereğini ortadan kaldırmamaktadır. Hatta bizim özetimiz bu kitaba yönelişi daha artırmalıdır. Bütün roman özetlerinde veya kitap özetlerinde aslında yapmak istediğimiz şey budur. Elbette hiç değilse bir kulak aşinalığın olması önemlidir. Fakat bizim seçtiklerimizin aynı zamanda sizin okuma dünyanızda bir yer etmesi, bir gündeminize girmesi de o anlamda arzu ettiğimiz bir durumdur. Tabii her romanın kendine göre bir üslubu, bir tarzı vardır. Bizim Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı eserinde de roman kahramanından C olarak bahsedilmektedir. Ya bu neden böyle bir yöntem benimsenmiştir? Tabii buna kesin bir yanıt vermek mümkün değildir ama bu adeta hani aylak adam bir tiptir ve çok fazla etrafımızda rastladığımız tiplerden bir tanesidir. Dolayısıyla hani C'nin atıyorum cumali olmasının bir önemi yoktur yazara göre. Daha bu kahramanı belirsizleştirmiştir diye düşünüyorum ben. C paralı, yalnız ve sıkıntılı bir gençtir. Belli bir işi yoktur. Hazır yemektedir. Her sabah işe gider gibi evden çıkmaktadır. Öğleye kadar arkadaşı ressam Sadık'ın atölyesinde, öğleden sonra da başka yerlerde vakit öldürmektedir. Bu anlamda yani roman kahramanı olacak bir tip midir diyecek olursak yani çok hayatımızda önemli bir yeri yoktur belki ama hepimizin böyle bir aylak adam ruhu tarafı vardır veya zaman zaman bu tarz bir kişiliğe büründüğümüz dönemlerde olmaktadır. Çok sıradan bir hayattan bahsedilmektedir. Mesela sokakta gezerken dayak yer, bu bir olaydır. İşte çenesi kırılır. Ama hepimizin bu tür zaman zaman şeylere karışmışlığı vardır. Bu yüzden 3-5 gün mesela sokağa çıkmadığı olur. Sokağa çıkmadığı vakit arayanı yoktur, soranı yoktur, merak edeni bile yoktur. Bir tek işte Sadık atölyesine gelip gittiği arkadaş Sadık belki ya ne oldu bu Ayla diye merak ettiği olmaktadır ama o da çok fazla hakikaten şey yapmamaktadır. Yani peşine düşecek kadar ya aman öldü mü kaldı mı diye sorgulacak kadar merak da etmemektedir. Bu hadiseden sonra 5 gün sokağa çıkmaz ama bir şey olmaz. 6. gün tekrar Sadık'ın atölyesine gider. Onunla tekrar hayat kaldığı yerden aynı akışı içerisinde, aynı rutini içerisinde akmaya devam eder. C bir şey aramaktadır hayatında. Bir boşluk vardır. Hayatını bağlayacak bir gaye aramaktadır veya bir mutluluk aramaktadır. Bir şey aramaktadır ama neyi aradığını da doğrusu çok bilmemektedir. Kendisini aylaklıktan kurtaracak bir şey aramaktadır. Ama bütün ilişkilerinde de bulduğunu anladığı an ondan kaçmaya başlar. Nitekim tanıştığı bütün kadınlardan bu şekilde kaçar. Bir bahane uydurur ama mutlaka kaçar. Dolayısıyla hani aradığını bilen bir tip değildir veya aradığının peşinden giden bir şey değildir veya aradığını belki düşünmektedir ama neyi aradığını bilmemektedir veya arama faaliyeti bir gayeden daha önemlidir veya aramak başlı başına bir gayeye dönmüştür. Günlerini lokantalarda, meyhanelerde, sinemalarda geçirir. Sık sık kendi iç dünyasına döner. Çevresini, insanları, geçmişini, çocukluğunu düşünür. Özellikle de çocukluğunu bir türlü kafasından atamaz. Annesini küçük yaşta kaybetmiştir. Kendisini teyzesi büyütmüştür. Teyzesi müşfik bir anne rolüne bürünmüştür. Dolayısıyla C ilişkilerinde özellikle kadın erkek ilişkilerinde aradığı bir anne rolüdür. Bir anaç bir tavırdır. Bütün kadınlar da adeta bunu aramaktadır. Bilinçaltında bu yer etmiştir. Dolayısıyla bunu bulamadığı vakitte hemen o ilişkiler zaten kısa süreli olmaktadır. Hemen ayrılmaktadır. Fakat 28 yaşında da artık koca bir adamdır. Fakat bir tarafıyla hala bebektir. Yani koca adam bebek ikilemini yaşamaktadır. Bir gün Ayşe adlı bir kızla tanışır. Gel gelelim onu da çok fazla yürütemeyecektir. Bu ilişkiyi de yürütemeyecektir. Çünkü yanında birisini görmüştür, bir erkeği görmüştür ve hemen bozulmuştur. Fakat o aslında erkek arkadaşı değildir. Yani başka bir sosyal ilişki içerisinde iş arkadaşı niteliğinde olan birisidir. Fakat bozulmuştur. Çünkü kız da bozarmıştır. Bozarınca da bunun arkasında başka bir şey var diye düşünmüştür. Günlerce aramamıştır, sormamıştır. Fakat yine de bir boşluk anında arama gereği duyar, evine kadar da gider ama aslında orada bulamayacağını düşünmektedir. Anahtarı da vardır, girmiştir, oturmuştur, beklemiştir fakat Ayşe gelmemiştir. Bu gelmemesinden de mutlu olmuştur çünkü aslında bulamayacağını bile bile oraya gitmiştir. Fakat daha sonra bu hayat kendi rutini içerisinde akmaya devam eder. Mesela bir başka gün bir başka kızı sokakta görmüştür, beğenmiştir, peşine takılmıştır, günlerce takip etmiştir. Kız da bunun farkına varmıştır. Aslında konuşma fırsatı yaratacak şekilde mesela yolunu uzatmıştır. Fakat C aslında onunla konuşmanın derdinde değil ama böyle bir macera aramaktadır, takip etmektedir. Çünkü ne istediğini, ne aradığını bilmemektedir. Çünkü otursa konuşsa gene bunun da kısa sürede kopacağını düşünmektedir, bilmektedir. Bu da böyle bir mesela rutin içerisinde böyle küçük heyecanları vardır. Bir süre sonra tekrar yazlık pansiyona taşındığı vakit Ayşe ile orada karşılaşırlar. Birlikte de olurlar fakat yaz döneminde bu şey çok uzun sürmez çünkü ne aradıklarını bilmedikleri için kısa süreli bir ilişkidir bu. Fakat C'nin teyzesine karşı bir yakınlığı vardır. Babasının teyzesiyle böyle bir kopuk ilişkileri olunca babasına karşı da tepki görmüştür, göstermiştir. Dolayısıyla ailevi olarak da bir sıkıntıları vardır. Bir süre sonra C ile C'nin Ayşe ile ilişkileri de tekrar beklendiği gibi kopmuştur. Ve roman şöyle biter sevgili dinleyenler. Bir gün sokakta mavi yağmurluklu bir kadın görür C. Birden şakağındaki ağrı durmuştur. Aradığı odur. Yani bir imaj, hemen bir şimşek çakması gibi imaj ve aradığı budur zannınca. Ardından koşar. Fakat kadın otobüse binmiştir. C koşarsa da yetişemez. Aceleden bir taksinin önünde durur. Daha doğrusu taksinin önüne kendisi atar. Fakat şoför sinirlenerek ona küfreder. C de adama yumruk atarak onun burnunu kırar. Elleri kana bulanmıştır. Bu arada polis gelir. C direnmez bile. Aradığı kadını bulmuş ama hemen kaybetmiştir. Artık bir daha da bulamayacaktır. Ve her şey C için bitmiştir. İşte bir aylak adamın romanı da böyle olur sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, Kültür Sanat'ta bu hafta sizlerle önce tatlı bir haber vererek başlayalım. Başkent'te en tatlı festival diyeceğiz. Bu yıl ilki düzenlenecek olan festivalde Ankara'da dondurma ve tatlı festivali yapılacak diyor. Biz de bir Ankaralı olarak tabii hemen bu habere ilgi göstermemizin sebebi hem tatlı olacak, hem dondurma olacak, hem festival olacak. Doğrusu çok tatlı bir haber verdiğimizi düşünelim ve Ankaralıların özellikle işine yaradığını düşünelim. Ankara Kültür Merkezi'nde AKM dediğimiz yerde yapılacak ve dondurma tatlı festivalinde aynı zamanda birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlenecek diyor. Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışmalar ve daha birçok etkinlik. Zaten dondurma ikramı başlı başına olayı cazip kılmaya yetiyor. Evet değerli dinleyenler, bir dönemin kültür ve ilim merkezi kıraathaneler diyeceğiz. Biraz önce benim düşüncemde de bundan bahsetmiştik. Temeli 1800'lü yıllarda atılan kıraathaneler halkın bilgi düzeyinin artmasını, sosyalleşmesini sağlardı eskiden. Ayrıca ticaretten siyasete kadar her türlü bilgi de buralarda paylaşılırdı. Osmanlı'da demek ki Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde çok önemli bir işlevsellik kazanmış durumda. Ve Sarafim Kıraathanesi Beyazıt'ta bir hayat sahnesi ve eski İstanbul Kıraathaneleri kitaplarının yazarı Cem Sökmen, kıraathane kavramının geçmişini 1554'lere kadar dayandırıyor ve 19. yüzyılda oluşmuş yeni formundan bahsediyor. Kahvehaneler 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta İstanbul'da olmak üzere yaygınlaştı. 1600'lerden 1900'lere kadar esnaf, yeniçeri, aşık, meddah, tulumbacı, semai kahvehaneleri gibi türleri ortaya çıktı ve bazıları birbirinin kültürel mirasını devam ettirdi. Osmanlı döneminin açılan ilk kıraathanesinin 1857 yılında Ermeni Sarafim Efendi'nin İstanbul Beyazıt'ta açtığı Sarafim Kıraathanesi olduğu biliniyor. Sarafim'de kitap ve gazete satışı yapılırdı. Girişinde depo ve matbaa bulunan kıraathanenin birinci katında gazete, dergi ve kitapların olduğu bir okuma salonu bulunurdu. Kıraathaneler Osmanlı tarihinin anahtar kurumlarından bir tanesiydi. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları idi bir bakıma. 1909'da cemiyetler kanuna kadar dernekleşme olmadığı için en uygun buluşma yeri kıraathanelerdi. Namık Kemal'den Ziya Paşa'ya kadar yeni Osmanlı cemiyeti üyesi olarak bilinen isimlerin başta Sarafim olmak üzere buna benzer mekanlarda buluştuğu biliniyor. Bu mekanlarda gazetelerin okur yazar olmayanlara okunması sayesinde haberler toplum tarafından yorumlanır ve tartışılırdı. Ayrıca Türkçe gazetelerin yanı sıra yabancı kaynaklardan gazeteler de yer alırdı. Bunun amacı ülkede yaşayan azınlıkların da bilgilenmesini sağlamaktı diyor. Yazar, şair, gazeteci Edip Aşık Mettah eski dönemlerden beri edebiyatçıların uğrak yeri idi buralar. Yahya Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra gibi Türk edebiyatında önemli yer edinmiş edebiyatçılar kıraathanelerde iç içe yaşadılar. Romanlarına, öykülerine, şiirlerine konu ettiler ve aynı zamanda buradaki havayı da, buradaki atmosferi de toplumsal yapıdan bir kesit olarak bizlere de aktardılar.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden köşesinde ise, bölümünde ise bu hafta benden bir şiir seslendirilecek. Nilgün Doruk seslendirecek. Umarım beğenirsiniz diyelim. Ve bunun üzerine de söz söylemeden gelecek hafta tekrar buluşmayı umarak Allah'a ısmarladık diyoruz.
Doluya tutuldumsa da bir ömür pişman olmadım. Çünkü ben kaçmadım yağmurlardan. Kaçacak adam değilim kavgalardan, dövüşlerden. Niye kaçayım senden, niye? Kaçarsam özümden adam değilim. Hem insan kaçamaz kaderinden, bilirim. Kimse kendinden kaçamaz. Güllenmiş yangının közü yakmaz. Batan güneşe yanmam hiç. Vatan gemilerim olmadı. Olsaydı yanmazdım ona da. Kâfidir sabır kasesinden içtiğim mey bilinir. Sana mı yanacağım ama hiç değilse giderken sen kalsaydı gözlerin. İş çevirmeyi bilmem. Arkadan hançerlemektense yedir hançer yemek. Bana göre değil iz sürmek. Konuşmayacağım arkandan. Bakmadım terk edip gittiğinde bile. Yalnız ağır geldi sözlerin, yüktür hala yüreğime. Yalnız duymasın o, şunu söylemeliyim kendi duyacağım bir sesle. Cilve gözü onun sınır kapısıdır yüzüme kapanan. Kapılar kapanırsa pencereler açık kalır mı? Kalmaz. Yan gözle bakmak da bize yakışmaz. Bilirim haddimi aşmam, sınırları zorlamam. Bir ağırlık gibi beni kalbinde taşısın istemem, hatıralarım aklını kurcalasın. Sırf bu yüzden yad ellerde yüreğine yük olursa gölgem, varlığımdan utanırım, bakamam yüzüne. Yine de kimselere söyleyemem terk ettiğini. El alem ne der? Taşkınları olsa da taşmaz hayat kabından. Denize akan nehir gibiyim yatağında. Yatağımda terden sırılsıklam sensizlik kokusu. Doğrusu korkmam yalnızlıktan. Çünkü lebalep geçmişimi dolduran hatıralarım beni yalnız bırakmaz. Ya sensiz eksile eksile tükenirsem, haksız mıyım hepten kaygılanmakta? Bir rüya başlar, bir rüyayla umutlanır başaklar. Bir rüya biter, biten bir rüyayla başlar düşer. Lakayt akar gider yatağında hayat. Gerçekleri görmeyi bilen ben, gerçekleri görmeyebilen de ben. Kimi kimi övünsem de çoğu zaman iğreniyorum kendimden. Sırf bu yüzden özümden kirleniyorum gözünde toz pembe bir perde. Yakın geçmişten bir sırrı zırh niyetine giyiniyorum. Sırıtan bir potluk üstümde. Ben de emsal getirebilirdim milli şeflik döneminden, yokluk günlerinden. Fakat kazı yapılmayı bekleyen bir gömüttür takat gerektiren. Yüreğim gibi nice sırlarla gizli, içimde kırılan duygularım, kırıldıkça çoğaldığını sandığım yanılgılarım. Yağmalanmış bir yürekten arta kalan, karanlığa alışmış gözlerim, güneşe bakarsam kör olsun. Ömür geçiyor ama bazen geçmiyor zaman. Aklım almıyor yalanları da, gerçekleri de. Hangisi gerçek, hangisi yalan aklım almıyor. Çift kişilik lavanta kokulu yatağıma sığmayan yalnızlığım beni terk etmiyor. Hamdolsun bu durumda pek de yalnız sayılmam. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.